Sayfa 263. Beşinci kısım, erteleme, 1187-1244. Mısır'ın efendisi Kudüs'ü Franklere teslim etmeye karar verdiğinde muazzam bir öfke fırtınası bütün İslam alemini sardı. Sibt İbn el-Cevzi, Arap Makan Üvis, 1186-1256. 11. bölüm, olanaksız karşılaşma. Kudüs'ün geri alınmasının ertesinde bir kahraman gibi saygı gören Selahaddin gene de eleştirilmektedir. Yakınları tarafından, dost casımları tarafından giderek artan bir sertlikte. İbn el-Esir'in dediğine göre, Selahaddin kararlarında hiçbir sıkılığa sahip değildi. Bir kenti kuşattığında savunucular bir süre direnirlerse işten bıkıyor ve kuşatmayı kaldırıyordu. Oysa bir hükümdar kaderi lehde olsa bile asla böyle davranmamalıdır. Başarının meyvelerini sonradan israf etmektense kararlı kalıp başarısız olmak evladır. Bu gerçeği Selahaddin'in sur önündeki tutumundan daha iyi aydınlatan bir şey olamaz. Eğer Müslümanlar bu kale önünde yenilgiye uğradılarsa bu sadece onun hatasından kaynaklanmıştır. Körü körüne bir düşmanlık göstermeyen ve zengi hanedanına sadık kalan Musullu tarihçi Selahaddin'e karşı her zaman mesafeli durmuştur. İbn el-Esir, Haddin'den ve Kudüs'ten sonra Arap dünyasının genel coşkusuna katılmıştır. Ama bu onun kahramanın hatalarını hiç kayırma yapmadan ortaya koymasını engellememiştir. Tarihçinin Sur'a ilişkin olarak getirdiği eleştiriler tamamen doğrulanmışlardır. Akya, Askalan veya Kudüs gibi bir Frank kentini veya kalesini ele geçirdiği her seferinde Selahaddin düşman şövalye ve askerlerine Sur'a gitme iznini veriyordu. Öylesine ki bu kent hemen hemen alınamaz hale geldi. Frankler denizlerin ötesindekilere mesajlar yolladılar, onlar da yardıma gelmeye söz verdiler. Sur'un savunmasını kendi ordusuna karşı örgütleyeni bir bakıma Selahaddin'in bizzat kendi olduğu söylenemez mi? Kuşkusuz sultanın yeniklere karşı yüce gönüllü tutumu eleştirilemez. Boş yere kan dökmekten nefret etmesi, verdiği sözlere harfiyen uyması, hareketlerinin her birinde var olan duygulandırıcı soyluluk tarihin gözünde en azından fetihleri kadar değere sahiptirler. Ama bu arada vahim bir siyasal ve askeri hata işlediğini inkar etmek de mümkün değildir. Kudüs'ü aldığında batıya meydan okuduğunu ve onun buna karşılık vereceğini bilmektedir. Bu koşullarda on binlerce Frank'in sahil kesiminin en güçlü kalesi olan Sur'da, burçlar arkasında mevzilenmesine izin vermek, yeni bir istila için ideal bir köprü başı sunmak demektir. Üstelik şövalyeler hala esir olan Kral Giy'in yokluğunda Arap Vakanüvislerin El Markiş dedikleri batıdan yeni gelmiş olan Marki Conrad de Montferrand'ın kişiliğinde özellikle inatçı bir şef bulmuşlardır. Selahaddin tehlikenin farkında olmakla birlikte onu küçümsemektedir. Kutsal kentin fethinden birkaç hafta sonra Kasım 1187'de Sur'un kuşatmasını başlatmıştır ama bunu pek büyük bir kararlılıkla yapmamıştır. Antik Fenike kenti ancak Mısır donanmasının kitlesel işbirliğiyle alınabilir. Selahaddin bunu bilmektedir. Ama surların önüne topu topu 10 tekne çıkartmış, zaten bunların 5 tanesi de savunucuların cüretkar bir huruç hareketi esnasında yakılmıştır. Diğerleri Beyrut yönünde kaçmışlardır. Donanmadan yoksun kalan Müslüman ordusu Sur'a artık ancak kenti ana karaya bağlayan dar yığıma geçitten saldırabilir. Bu koşullarda kuşatma aylarca sürebilirdi. Bu bitmez tükenmez seferden bitkin düşen emirlerin çoğu Selahaddin'e bu işten vazgeçmesini önermişlerdir. Sultan bunlardan bazılarını yanında kalmaları için altınla ikna edebilirdi. Ama askerler kışın pahalıya mal olurlar ve devlet hazinesi tam takırdır. Selahaddin'in kendi de bıkkındır. Bu durumda askerlerin yarısını terhis etmiş, sonra kuşatmayı kaldırarak çok sayıda kentin ve kalenin fazla gayret sarf etmeden geri alınabileceği kuzeye yönelmiştir. Bu Müslüman ordusu için yeni bir zafer yürüyüşü olmuştur. Lazkiye, Tartus veya Anartus, Tortosa, Bagras, Safed, Kefertap. Fetih listesi uzayıp gitmektedir. Franklerin doğuda ellerinde kalan yerleri saymak daha kolay olacaktır. Sur, Trablusşam, Antakya ve Liban'ı ile 3 tane soyutlanmış kale. Fakat Selahaddin'in çevresindekiler içinde en basiretli olanları yanılmamaktadırlar. Eğer yeni bir istila girişimine engel olmayacaksa bu fetihlerin ne anlamı var? Sultan da sarsılmaz bir serin kanlılık göstermektedir. Bir Sicilya filosu Laskiye önlerinde gözüktüğünde, eğer Frankler denizlerin ötesinden gelirlerse buradakilerle aynı kadere uğrarlar diye ilan etmiştir. 1188 Temmuz'unda Giy'i serbest bırakmakta tereddüt etmemiş, ona Müslümanlara karşı bir daha silaha sarılmayacağına dair yemin ettirmeyi ihmal etmemiştir. bu sonuncu armağan da pahalıya mal olacaktır. Yeminini inkar eden Frank kralı 1189 Ağustos'unda Akya Kalesi'ni kuşatmıştır. Elindeki güç mütevazidir ama artık her gün gemiler gelerek sahile dalgalar halinde batılı savaşçı dökmektedir. İbn el-Esir'in anlattığına göre, Frankler Kudüs düştükten sonra karalar giyinip denizlerin ötesindeki bütün ülkelere, en başta da Büyük Roma'ya yardım ve imdat istemeye gittiler. İnsanları intikam almaya tahrik için üzerinde ona darbeler indiren bir Arap tarafından kanlar içinde bırakılmış Mesih olan bir resim taşıyorlardı. Bakınız, işte Mesih ve işte ona öldüresiye vuran Arapların peygamberi Muhammed diyorlardı. Duygulanan Frankler, kadınlar da dahil toplandılar ve gelemeyecek durumda olanlar kendi yerlerine dövüşmeye gidenlerin masraflarını karşıladılar. Düşman esirlerden biri bana ailesinin tek erkek çocuğu olduğunu ve annesinin teçhizatını sağlamak için evini sattığını anlattı. Franklerin dinsel ve psikolojik güdülenmeleri o düzeydeydi ki amaçlarına ulaşmak için her zorluğu aşmaya hazırdılar. Nitekim giyim birlikleri Eylül'ün ilk günlerinden itibaren takviye üstüne takviye aldılar. Bunun üzerine bütün Frank savaşlarının en uzun ve en korkunçlarından biri olan Akya çarpışması başlar. Akya, burun ucu gibi olan bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Güneyde liman, batıda deniz, kuzeyde ve doğuda dik açı yapan iki sağlam sur. Kent iki sıra halinde kuşatılmıştır. Frankler, Müslüman garnizonu tarafından iyi korunan burçların etrafında giderek kalınlaşan bir yay oluşturmuşlardır. Ama arkalarında Selahaddin'in ordusunu hesaba katmak zorundadırlar. Selahaddin başlangıçta düşmanı kıskaca alıp işini bitirmeye uğraşmıştır. Ama bunun üstesinden gelemeyeceğini çabuk anlamıştır. Çünkü Müslümanlar ard arda birçok zafer kazandılarsa da Frankler kayıplarını hemen gidermektedirler. Doğan her gün onlara surdan veya denizlerin ötesinden savaşçı cinsinden nasipleri neyse onu getirmektedir. Ekim 1189'da Akya çarpışması ortalığı kasıp kavururken Selahaddin Halep'ten bir mesaj alır ve Almanların kralı İmparator Friedrich Barbarossa'nın 200 bin ila 260 bin adamıyla birlikte Suriye'ye yürümek üzere Konstantinopolis'e yaklaştığını öğrenir. O sıralarda yanında bulunan sadık adamı Bahaeddin, sultanın bu haberden çok kaygılandığını bildirmektedir. Durumun aşırı vehametini göz önüne alarak bütün Müslümanları cihada çağırmanın ve halifeyi durumdaki gelişmelerden haberdar etmenin gerekli olduğu sonucuna vardı. Beni de bu doğrultuda Sincar, Cezire, Musul, Erbil beylerine giderek onları askerleriyle birlikte cihada bizzat katılmaya teşvik etmekle görevlendirdi. Bunların arkasından Bağdat'a giderek Emirül Müminin'i tepki göstermeye teşvik edecektim. Bunların hepsini yaptım. Selahaddin halifeyi içinde bulunduğu uyuşukluktan çıkartmak için ona bir mektup yazarak Roma'da oturan Papa'nın Frank halklarına Kudüs üzerine ilerlemelerini emrettiğini bildirmiştir. Selahaddin aynı sıralar Maghrib ve Müslüman İspanya hükümdarlarına mesajlar göndererek onları tıpkı batılı Franklerin doğulu Franklere karşı yaptıkları gibi kardeşlerinin yardımına koşmaya davet etmiştir. Franklerin intikamının müthiş olacağı, yeni bir kan gölüne tanık olunacağı, kutsal kentin gene kaybedileceği, Suriye ve Mısır'ın ikisinin birden istilacıların eline geçeceği fısıltıları etrafta dolaşmaktadır. Fakat rastlantı veya Tanrı bir kez daha Selahaddin'in lehinde müdahalede bulunmuştur. Alman İmparatoru Küçük Asya'dan muzaffer bir şekilde geçtikten sonra 1190 yılında Kılıç Arslan'ın ardıllarının başkenti Konya'nın önüne gelmiş, şehrin kapılarını hızla zorlamış ve geldiğini haber vermek için Antakya'ya adamlar yollamıştır. Anadolu'nun güneyindeki Ermeniler bu haberden ötürü alarm durumuna geçmişlerdir. Ermeni ruhbanı Selahaddin'e bir mesaj yollayarak kendilerini bu yeni Frank istilasına karşı korumasını rica etmiştir. Fakat sultanın müdahalesine gerek kalmayacaktır. 10 Haziran'da hava çok sıcaktır. Friedrich Barbarossa Toros eteklerindeki bir akarsuda yıkanırken herhalde bir kalp krizi sonucu suyun ancak bel hizasına geldiği bir yerde boğuldu. Bu kesinlemeyi yapan İbn el-Esir şöyle devam etmektedir. Ordusu dağıldı ve Allah Müslümanları Frankler arasında özellikle kalabalık ve inatçı bir tür olan Almanların kötülüğünden esirgedi. Böylece Alman tehlikesi mucizevi bir şekilde atlatılmıştır. Ama Selahaddin'i aylarca felç ederek onun Akya'yı kuşatanlara karşı nihai çarpışmaya girmesini engellemiştir. Bu Filistin limanının çevresindeki durum artık donmuştur. Sultan artık bir karşı saldırıya karşı korunaklı hale gelecek kadar takviye almışsa da Frankleri de artık yerlerinden sökmek olanaksızdır. Yavaş yavaş bir modus vivendi yerleşik hale gelir. Bazen itiş kakışlar olmakta, bunların arasında emirler ve şövalyeler birbirlerini ziyafete davet etmekte, aralarında sakin sakin söyleşmekte, hatta Bahaeddin'in aktardığı gibi bazen oyun bile oynamaktadırlar. İki tarafın adamları bir gün çarpışmaktan yorgun düşerek çocuklar arasında bir çarpışma düzenlemeye karar verdiler. Genç kâfirlerle boy ölçüşmek üzere kentten iki oğlan çocuğu çıktı. Çarpışmanın harareti içinde Müslüman oğlanlardan biri rakibinin üstüne atladı, onu yere devirdi ve boğazına çöktü. Onu öldürebileceğini gören bazı Frankler yaklaşarak ona, "Dur, o senin gerçekten esirin oldu ve biz onu senden fidye ödeyerek geri alacağız," dediler. İki dinar aldı ve onu serbest bıraktı. Fakat panayır eğlencesi havasına rağmen savaşan tarafların durumu hiç de iyi değildir. Çok sayıda ölü ve yaralı vardır. Salgın hastalıklar ortalığı kasıp kavurmaktadırlar. Kışın iyi aşiye sağlamak kolay değildir. Selahaddin'i en çok Akya garnizonunun durumu endişelendirmektedir. Batıdan gemiler geldikçe deniz tarafından abluka daha da sıkılaşmaktadır. Onlarca tekneden meydana gelen bir Mısır filosu kendine limana kadar yol açmayı iki kere başarmıştır. Ama kayıplar ağırdır ve sultan kuşatma altındakilere iaşe sağlamak için bir süre sonra hileye başvuracaktır. 1190 Temmuz'unda Beyrut'ta devasa bir gemi donanmış, bunu ağzına kadar buğday, peynir, soğan ve koyunla doldurmuştur. Bahaeddin durumu şöyle anlatmaktadır. Bir grup Müslüman tekneye bindi, Frank kıyafetine büründüler, sakallarını kestiler, direğin üzerine haçlar asılar ve güvertenin iyice görünür yerlerine domuzlar koydular. Düşman teknelerinin arasından sakin sakin geçerek kente yaklaştılar. Akka'ya doğru gidiyorsunuz diyerek onları durdurdular. Bizimkiler şaşırmış gibi yaparak, kenti almadınız mı dediler. Gerçekten dindaşlarıyla konuştuklarını sanan Frankler, hayır henüz alamadık diye cevap verdiler. Bizimkiler de pekala kampın yanına yanaşacağız ama arkamızda bir gemi daha var. Onu kente doğru gitmemesi konusunda hemen uyarmak gerek dediler. Aslında Beyrutlular gelirlerken arkalarından bir Frank gemisinin geldiğini fark etmişlerdir. Düşman denizciler hemen ona yöneldiler. Bu arada bizimkiler bütün yelkenleri fora edip Akya limanına yöneldiler. Burada sevinç çığlıklarıyla karşılandılar çünkü kentte kıtlık hüküm sürüyordu. Ancak bu cins kurnazlıkları çok fazla tekrarlamak mümkün değildir. Selahaddin'in ordusu kıskacı gevşetmezse Akya sonunda teslim olacaktır. Oysa aylar geçtikçe bir Müslüman zaferi olasılığı yeni bir haddin şansı giderek azalmaktadır. Batılı savaşçı akını tavsamak yerine giderek genişlemektedir. Nisan 1191'de karaya birlikleriyle birlikte çıkan Fransa kralı Philip Auguste'dür. Haziran başında onu Richard Coeur de Lion, aslan yürekli Richard İngiltere kralı olmasına rağmen Fransızca konuşmaktadır. Saray çevresinde ve soylular arasında da aynı dil konuşulduğundan lakabı Fransızcadır. Çevirinin notu. İzlemiştir. Bahaeddin şöyle anlatmaktadır. Bu İngiltere kralı Melik el-İnkitar çarpışmada cesur, enerjik, cüretkar bir adamdı. Mertebe olarak Fransa kralından daha altta olmasına rağmen ondan daha zengin ve savaşçı olarak daha ünlüydü. Yolda gelirken Kıbrıs'a uğradı, burayı ele geçirdi ve tıklım tıklım adam ve savaş malzemesi dolu 25 kadırga ile birlikte Akya önlerinde gözüktüğünde Frankler sevinç çığlıkları attılar ve gelişini kutlamak için büyük ateşler yaktılar. Müslümanlara gelince bu olay kalplerini kaygı ve korkuyla doldurdu. İngiltere tacını taşıyan 33 yaşındaki bu kızıl saçlı dev, savaşçı ve uçarı şövalyenin prototipidir. İdeallerinin soyluluğu yoldan çıkartan kabalığını ve hiç utanma duygusu olmamasını iyi gizleyememektedir. Fakat hiçbir batılı onun çekiciliği ve inkar edilemez karizması karşısında duyarsız kalamıyorsa, Richard da Selahaddin'in cazibesine kapılmıştır. Daha gelişinden itibaren onunla buluşmanın çarelerini aramıştır. El Adil'e bir mesaj göndererek ağabeyiyle bir görüşme ayarlamasını istemiştir. Sultan buna hiç tereddüt etmeden şu cevabı vermiştir. Krallar ancak bir anlaşmaya varıldıktan sonra bir araya gelirler. Çünkü bir kez tanıştıktan ve birlikte yemek yedikten sonra savaşmak uygun değildir. Ama her ikisinin de askerleriyle çevrelenmiş olması koşuluyla kardeşinin Richard'la buluşmasına izin vermiştir. Böylece temaslar sürdürülmüş ama pek bir sonuç elde edilememiştir. Bahaeddin'in açıkladığına göre, aslında Franklerin bize haberci göndermekteki niyetleri özellikle güçlü noktalarımızı ve zayıflıklarımızı öğrenmekti. Biz de onları kabul ettiğimizde tamamen aynı amaca sahiptik. Richard Kudüs Fatih'ini tanımayı samimiyetle arzu ediyorduysa da doğuda kesinlikle yalnızca görüşme yapmaya gelmemişti. Bu ilişkiler sürerken İngiliz kralı Akya'ya karşı nihai saldırıya etkin bir şekilde hazırlanmaktadır. Dünyadan tamamen kopan kent açlığın pençesine düşmüştür. Kente yalnızca artık birkaç çok iyi yüzücü hayatını tehlikeye atarak ulaşabilmektedir. Bahaeddin bu konuda onlardan birinin macerasını aktarmaktadır. Bu uzun çarpışmanın en ilginç ve en ibret verici olaylarından biri söz konusudur. Adı İsa olan Müslüman bir yüzücü vardı. Bunun geceleri düşman gemilerinin altına dalarak kuşatma altındakilerin onu bekledikleri öteki taraftan su yüzüne çıkma adeti vardı. Genelde kemerine bağladığı para ve haberleri garnizona götürmekteydi. İçinde 1000 dinar ve çok sayıda mektubun bulunduğu 3 keseyle birlikte daldığı bir gece fark edildi ve öldürüldü. Bir felaketin meydana geldiğini hemen bildik. Çünkü İsa varır varmaz kentten bir güvercin salarak bizi haberdar ediyordu. O gece bize hiçbir işaret gelmedi. Birkaç gün sonra su kenarında bulunan bazı Akyalılar bir cesedin sahile vurduğunu gördüler. Yaklaşınca kemerinde altın ve mektupların mühürlendiği bal mumu hala duran yüzücü İsa'yı tanıdılar. Acaba görevini öldükten sonra da tıpkı hayattayken ki kadar sadakatle yerine getiren başka bir insan görülmüş müdür?